İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 31.
13. Yevgeni Samohin'le konuşmayı bitirir bitirmez eve döndü. Bir cinayet işlemiş kadar bitkindi. Çünkü Stepanida durumu sezmiş, onun kendisini yeniden görmek istediğini anlamıştı. Yanındaki Anna adlı kadın da galiba bu işi biliyordu. Bunlardan daha da önemlisi, kendini yenilmiş görüyordu. İradesi dışında bir kuvvetin hükmü altına girmiş ve ona bağlanmıştı. Belki bugün bir tesadüf eseri kurtulmuştu ama ya yarın, öbür gün, o zaman mahvolurdu işte. Bu başka türlü açıklanamazdı. Bir köylü kadını yüzünden kendisini seven genç karısını aldatacaktı. Görmeyen kalmayacak, rezil olacaktı. Bu bir mahvoluştu işte. Buna sürüklenirse yaşaması da imkansızlaşacaktı. Böyle devam edemezdi. Buna bir çare bulması gerekiyordu. Kendi kendine emirler veriyordu. Aman Allah'ım, böyle mahvolup gidemem, bir şeyler yapmalıyım. Yok mu bunun çaresi? Evet, bir şeyler yapmalıyım. Onu düşünmemeliyim, düşünmemeliyim. Bu emirleri veriyor ama gözlerinin önüne Stepanida'nın canlanmasını engel olamıyordu. Çok zaman önce okuduğu bir evliya hikayesini hatırladı. Bir gün bir evliya bir kadını tedavi ediyormuş. Onun cazibesine kendisini kaptırmamak için de bir elini ateşe sokup parmaklarını yakmış. Bu hikayede olduğu gibi mahvolmaktansa parmaklarımı yakmaya razıyım dedi kendi kendine. Odada biri olup olmadığına baktıktan sonra eline bir kibrit alıp parmaklarını ateşe tuttu. Sonra da kendisiyle alay etti. Haydi bakalım, şimdi düşün onu. Canı yandı, islenmiş parmağını geri çekti, kibriti fırlatıp attı ve güldü kendisine. Bu ne budalalık, asıl yapmam gereken bu değil. Onu görmemek için bir çare bulmalıyım. Ya o buradan gitmeli ya da onu göndermeliyim. Evet, uzaklaşmalı buradan. Şehre taşınmaları için kocasına para verebilirim. Fakat herkes bunu öğrenir. O zaman dedikodu olur. İyi de bu tehlikeden daha iyi. Evet, böyle yapmalıyım. Böyle düşünmesine rağmen hayali hep gözünün önündeydi. Sonra birdenbire sordu kendisine. Acaba nereye gidiyordu? Stepanida kendisini pencereden görünce yanındaki o kadınla salına salına bahçeye gelmişti. Bu düşüncenin etkisiyle sebebini bilmeyerek yazıhaneye gitti. Vasili şık bir ceket giymiş, saçlarını jölelemiş, karısı ve misafirleriyle birlikte oturmuş çay içiyordu. Yevgeni, Vasili, senle biraz konuşabilir miyim dedi. Tabii efendim, zaten çayı bitirmiştik, buyurun. Siz benimle gelseniz daha iyi olacak. Vasili gayet neşeli. Hemen geliyorum, kasketimi alayım. Tanya, semaveri kapat. Yevgeni, Vasili'nin biraz sarhoş olduğunu fark etmişti. Fakat böylesi daha iyiydi. Onu daha iyi anlayabilirdi. Vasili, ben yine o kadından bahsedeceğim. İyi de ben emri verdim. Bir daha onu gündelikçi almayacaklar. Hayır hayır, bundan bahsetmiyorum. Size söylemek istediğim başka bir şey var. Onu bütün ailesiyle birlikte buradan uzaklaştırmamız mümkün mü? Nereye gönderelim onları? Yevgeni, Kahya'nın bundan memnun olmadığını, alaylı alaylı cevap verdiğini fark etti. Ben onları uzaklaştırmak için onlara para ya da Koltovsko'ya toprak vermeyi düşünmüştüm. İyi ama nasıl uzaklaştırabiliriz? Kendi memleketlerini nasıl bırakırlar? Hem buna ne gerek var? Onun size ne zararı olacak? Ah Vasili, anlamıyorsun. Karım öğrenirse çok üzülür. O nereden duyacak? Bu üzüntüyle yaşayamam. Çok zor vallahi. Anlamıyorum, niçin bu kadar telaşlanıyorsunuz? Eskiyi hatırlayanın gözü kör olsun. Allah önünde günahkar olmayan çar önünde hiç değildir. Hayır, ben uzaklaştırmak niyetindeyim. Siz kocasıyla konuşamaz mısınız? Bunda konuşacak ne var? Aman Yevgeni, nedir bu böyle? Her şey olup bitmiş, her şey unutulmuş. Size kim ne diyebilir? Sizi herkes sever sayar. Her neyse, siz yine de bir konuşun. Peki, konuşurum. Bundan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde bu konuşma Yevgeni'yi rahatlatmıştı. Kendi telaşı yüzünden olayı büyüttüğünü anlıyordu. Onunla buluşmaya gitmemişti. Bu da zaten imkansızdı. Sadece bahçede gezinmişti. Stepanida oraya tesadüfen gelmişti. 14. Aynı bayram günü Yevgeni yemekten sonra Liza'ya yoncayı göstermek istedi. Onu alıp çayıra götürüyordu. Lisa yolda bir hendekten atlarken ayağı takılıp düşüverdi. Hafifçe yana kayarak ah diye bağırdı. Kocası onun yüzünden korku ve acıyı okumuştu. Tutup kaldırmak istedi ama Lisa onu eliyle itti. Hafif bir gülümsemeyle suçlu suçlu süzdü kocasını. Sonra da istemez Yevgeni, biraz bekle, şimdi kalkarım. Sadece ayağım burkuldu. Varvara hemen söze karıştı. Her zaman söylerim, İnsan bu haliyle hendekten atlar mı? Merak etme anne, bir şey olmadı, şimdi kalkarım. Sonra da kocasının yardımıyla kalktı, fakat o anda yüzü sapsarı oluverdi, korktuğu belliydi. Kendimi kötü hissediyorum deyip annesine bir şeyler fısıldadı. Varvara, aman Allah'ım, başımıza neler geldi, ben size gitmeyin dememiş miydim? Bekleyin, adam göndereyim. Sakın yürümesin. Taşınması lazım. Yevgeni sol eliyle Liza'yı kucaklayarak, korkmazsan seni götüreyim Liza. Sarıl boynuma. Hah, işte böyle. Sarıl. Eğilip sağ eliyle de bacaklarından tutarak kaldırdı. Yüzündeki acı ama mutlu ifade hiçbir zaman gözünün önünden gitmedi. Liza gülümseyerek, sana ağır geliyor olmalıyım sevgilim. Bak, annem koşuyor, söyle de dursun dedi ve uzanıp onu öptü. Anlaşılan annesinin kocasının kendisini nasıl taşıdığını görmesini istiyordu. Yevgeni Varvara'ya acele etmemesini, Liza'yı taşıyabileceğini bağırarak söyledi. Varvara durdu ve onları öyle görünce daha çok bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun sen, onu düşüreceksin, öldürmek mi istiyorsun onu? Sende hiç vicdan yok mu? Onu çok rahat taşıyorum. İstemiyorum, kızımı öldürmeni görmek istemiyorum. Koşa koşa dönemeci saptı. Lisa gülümseyerek, üzülme, bu da geçer dedi. Geçen seferki gibi kötü suçlanmasa bari. Hayır hayır, bunu söylemek istemedim. Korkacak bir şey yok. Ben annem için söyledim bu sözü. Yoruldun sen, istersen biraz dinlen. Ağır olmasına rağmen Yevgeni karısını eve büyük bir gururla taşıdı. Varvara'nın yardım için gönderdiği kadınlara da vermedi. Ta yatak odasına kadar götürüp yatağına yatırdı. Liza, hayır sen git, biz Annuşka ile işi yoluna koyarız dedi ve Yevgeni'nin elini öptü. Maria kendi dairesinden koşa koşa oraya gelmişti. Liza'yı soyup yatağına yatırdılar. Yevgeni elinde bir kitapla salonda bekliyordu. Varvara asık suratıyla suçlayıcı bir ifadeyle geçti yanından, öyle ki bir an Yevgeni korkuya kapıldı, ona ne oldu diye sordu. Ne mi oldu? Ne olacak istediğin oldu. Onu hendekten atlatırken ne düşündüysen o oldu. Varvara, bu kadar da fazla artık. Amacınız insanlara eziyet etmekse, hayatlarını zehirlemekse, bu size acı vermiyor mu? Artık şimdi geç. Varvara muzaffer bir eda ile başını kaldırıp çıktı. Liza'nın düşüşü gerçekten tehlikeliydi. Ayağı fena halde burkulmuştu. Yine çocuğunu düşürebilirdi. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Sadece kımıldamadan yatması gerekiyordu. Yevgeni doktora haber verdi. Azizim, Nikolov Semyonic, bize çok iyilik yaptınız. Ümit ederim ki şimdi de karıma yardım edersiniz diye bir mektup yazdıktan sonra at ve araba hazırlatmak için ahıra gitti. At çok olmadığı için hemencecik hazırlanamazdı. Hesaplı davranmak gerekiyordu. Her şeyi kendi eliyle hazırlayıp arabacıyı yolladıktan sonra eve döndü. Saat 10 olmuştu. Karısı yatıyor, durumunun iyi olduğunu, hiçbir yerinin acımadığını söylüyordu. Yanındaki lamba gözlerine ışık vurmaması için nota defteriyle örtülmüştü. Varvara da onun altına oturmuş battaniye örüyordu. Halinden öyle anlaşılıyordu ki tüm bu olanlardan sonra barışmak imkansızdı. Elinden geleni yaptığını anlatmaya çalışan bir hali vardı Varvara'nın. Yevgeni bunu görüyor ama görmemezlikten geliyordu. Neşeli, tasasız bir eda ile atları nasıl topladığını anlatıyordu. Kavuşka adlı atın okun soluna bağlanınca nasıl mükemmel yürüdüğünden bahsediyordu. Varvara gözlüğünün altından örgüsüne bakarak lambaya yaklaşıp, ''Tabii, tabii, yardım için at lazım oldu mu siz onları gezdirmekle uğraşırsınız. Bu gidişle doktoru da hendeye yuvarlayacaktır.'' Ama onu bir şeye bindirip getirmek lazımdı. Ben en iyisini yaptım. Ben bilirim sizin atlarınızı. Beni kaç kere ta kapıdan içeri soktular. Bu onun eski bir uydurmasıydı. Yevgeni bunu söylemek tedbirsizliğinde bulundu. Ben her zaman söyledim. Prense de söylemiştim. Dünyada en güç şey içi dışı bir olmayan insanlarla yaşamaktır. Ben her şeye katlanırım ama buna asla. Yevgeni cevap verdi. Burada üzülen biri varsa o da benim. Halbuki siz? Evet evet belli oluyor. Nasıl? Bir şey yok, ilmekleri sayıyordum. Yevgeni bu sırada yatağın kenarında oturuyordu. Liza ona baktı, battaniye üzerindeki nemli eliyle onun elini sıktı. Bakışı adeta ne olur benim hatırım için katlan. O bizim sevgimize engel olamaz diyordu. Yevgeni fısıltıyla kavga edecek değilim dedi. Uzanıp Liza'nın nemli elini öptü. O an kapanan gözlerini öptü. Acaba yine tekrarlanacak mı dersin? Kendini nasıl hissediyorsun? Liza karnına bakarak, yanılmaktan korkuyorum ama bunun yaşadığını ve yaşayacağını hissediyorum dedi. Ah ne korkunç bir şey, düşüncesi bile korkunç. Liza'nın bütün ısrarlarına rağmen Yevgeni gitmedi. Her an onun hizmetine hazır, bütün gece gözünü kırpmadan başını bekledi. Liza geceyi iyi geçirdi. Eğer doktor gelmemiş olsaydı yataktan sapasağlam kalkardı. Doktor öğleye doğru geldi. Tekrarlanan vakaların tehlikeli olabileceğini söyledi. Buna rağmen ortada bir belirti yoktu, fakat aksi içinde bir belirti yoktu. Bu yüzden iki ihtimal de göz önünde tutulmalıydı. Yatması lazımdı. İlaç vermeyi sevmediğini ama her ihtimale karşı şu ilaçları alın demeyi ihmal etmedi. Doktor bu kadarla da kalmadı. Varvara'ya kadın anatomisi hakkında konferans verdi. Varvara azametle başını sallıyordu. Doktor her zamanki gibi emeğinin karşılığını avucuna alarak gitti. Hasta bir hafta daha yatakta kaldı. 15. Yevgeni vaktinin büyük kısmını karısının yatağı başında ona hizmet ederek, onunla konuşarak, ona kitap okuyarak geçirdi. Ona en zor gelen şey Varvara'nın hücumlarını sineye çekmek zorunda kalmasıydı. Fakat buna katlandı. Hatta bunlardan şaka konusu bile çıkardı. Yevgeni'nin hep evde oturması mümkün değildi. Bir yandan karısı başında beklemekten hasta olacağını düşündüğü için onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir yandan da çiftlikte mutlaka kendisinin yapması gereken işleri çıkarıyordu. Hem artık evde oturamaz olmuştu. Ormanda, bahçede, harmanda her yerde Stepanida'nın hayalini görüyordu. Onu nadiren unutuyordu, fakat bu durumu çok tehlikeli görmüyor, zamanla yenebileceğini düşünüyordu. Asıl korkulacak taraf aylardır görmediği Stepanida'ya şimdi sık sık rastlamasıydı. Kadın onun ilişkiyi yenilemek istediğini sezip belki de bilerek karşısına çıkıyordu, fakat ikisi de birbirine tek kelime söylememişlerdi. Bunun için doğrudan doğruya buluşma yerine gitmiyor, şurada burada karşılaşmaya çalışıyorlardı. En çok karşılaştıkları yer ormandı. Kadınlar oraya inekleri için çuvalla ot toplamaya gelirlerdi. Yevgeni de bunu biliyor ve her gün oraya gitmemek için kararlar alıyordu. Fakat bir türlü kendini gitmekten alıkoyamıyordu. Bir ses, bir çıtırtı duyar duymaz Stepanida mı diye çalıların arasına gizlenerek bakıyordu. Niçin böyle yaptığını kendisi de bilmiyordu. Stepanida tek başına bile olsa ona yaklaşmamalı, ondan kaçmalı diye düşündüğü halde onu görmemezlikten gelemiyordu. Bir defasında onunla karşılaştı. Stepanida'nın sırtında ağır ot çuvalı diğer kadınlarla beraber ormandan çıkıyordu. Biraz önce gelseydi onunla ormanda karşılaşabilecekti. Artık Stepanida diğer kadınları bırakıp onun için geri dönemezdi. Bu imkansızlığı biliyordu ama yine de diğer kadınların dikkatini çekmek pahasına çalıların arkasında durup onlara baktı. Tabidir ki Stepanida geri dönmedi, fakat Yevgeni epey bekledi. Onu hayalinde görünmedik bir güzellikle canlandırdı. Bu sadece bu kez değil, birkaç defa daha olmuştu. Gittikçe de artan bir hal aldı. Stepanida hiçbir zaman ona bu kadar çekici görünmemişti. Hem yalnız çekiciliğiyle kalmıyor, aynı zamanda onu esir alıyordu. Yevgeni iradesini kaybettiğini, neredeyse çıldıracağını hissediyordu. Kendine karşı aldığı sert tavrı değiştirmemişti. Çünkü kötü arzuları ve bunların meydana getirdiği hareketler ortadaydı. Çok iyi biliyordu ki eğer Stepanida'ya karanlık bir yerde rastlayıp ona bir defa dokunmuş olsa duygularına yenilmekten kendisini asla kurtaramayacaktı. Yine biliyordu ki kendini kurtaran tek şey Stepanida'nın öbür insanlardan ve kendinden utanmasıydı. Bu utanma duygusu bir gizem katıyordu ona. Karanlık bir yerde öyle bir temas ki utanma duygusu hayvani bir şehvet içinde eriyip kaybolsun. Yevgeni bir alçak, bir cani olduğunu biliyor, ruhunun bütün kuvvetiyle kendinden iğreniyordu. Kendini hor görüyordu, yenilmeyi kabul etmediği için kendi kendinden tiksiniyordu. Her gün kendine yardım etmesi için Allah'a yalvarıyordu. Her gün Stepanida'ya bakmayacağına, onu unutacağına yemin ediyordu. Her gün başına bela kesilen şeytandan kurtulmak için çareler buluyor, bunları uygulamaya çalışıyordu. Fakat ne yapsa boşunaydı. Birinci çare sürekli çalışmaktı. İkincisi ağır beden işleriyle oruç. Üçüncüsü de ihanetinin ortaya çıkmasıyla karısının ve kaynanasının yüzüne vuracakları utancı göz önüne getirmek. Bu çareleri kullanmaya başladığında şeytanı yendiğini sanıyordu. Ne var ki öyle olunca, eski buluşma saatleri gelip çatınca, onu ot toplarken gördüğü anları hatırlayınca her şeyi unutuyor ve ormanın yolunu tutuyordu. Böyle azap ve üzüntü içinde 5 gün geçti. Bu günler içinde Stepanida'yı hep uzaktan gördü. Bir kere olsun onunla buluşmadı.
Ayrım sonu.